Ayrım 43, sayfa 221. Babası öldükten sonra bütün insanların davranışları Mustafa'ya karşı değişmişti. Ona acıyorlar, yumuşak davranıyorlar, ne yaparsa göz yumuyorlardı. Görsün onlar diye düşünüyordu Mustafa. Ama onlara ne yapabileceğini, neyi göstereceğini bilmiyordu. Çalıya malıya düşmedim diye olanca sertliğiyle karşılık verdi Mustafa. Kuş Mehmet'le kavga ettim. İyi bok yemişsin diye çileden çıktı Zero. Seni köpek diye de bağırdı. Kendine bir bok mu sanıyorsun? Niçin kavga ediyorsun elin oğluyla? Ederim diye onun karşısına dikildi Mustafa. Sen ne karışıyorsun? Şimdi seni ayağımın altına alırsam kemiklerini kırarım Yezid. Mustafa sustu. Pero İbrik de bir yandan su döküyor. Mustafa leğenle elini yüzünü yıkıyor. Bir yandan da aldırma Mustafa'm, onun bugünlerde canı çok sıkılıyor, ona aldırma diye çocuğu yatıştırmaya çalışıyordu. Zero ise çenesi açılmış veriştiriyordu. İşte babası da kendisi gibiydi. Ne vardı da gidip kendini, kanı ciğeri beş para etmez birisini öldürtecek? Ne vardı yani? Ne vardı yani yılanı koynunda beslemeye? Ne vardı yani dağda bulduğum bir Yezidi'ye oğlum diyerek? Al işte oğlunu, besle kargayı ki gözünü oysun, öyle mi? Al sana işte, besle kargayı ki yüreğini söküp canını alsın. Besle kargayı ki ala kanını kara kayaların arasına şorlatsın. O büyük anan da mezarında yatmasın, kemikleri mezarında oynasın, çatır da çatır, çatır da çatır. Ne vardı o kafiri alacak o dağdan? Varsın kurtlara, kuşlara yem olsun, al işte sonucunu. Zero başlamış kesmiyor, yedi göbekten başlayıp onlara soyuna kara alkışlar yağdırarak Mustafa'ya kadar geliyordu. Mustafa yatağa erkenden girdi. Anasının ilenmelerini, sövmelerini dinleye dinleye mutlu. Belki de günlerden beridir ilk olarak da gece yarıları kalkıp Kırat'ın yemliğine gitmeyi bile düşünmeden karabasansız deliksiz uyudu. Gün ışımadan tereyağlı, ballı sıcak bazlamayla sütlü bir kahvaltı yaptı. Anasıyla göz göze gelmemeye çalışarak merdivenlerden aşağı indi. Anası arkasından alaylı. Ne o Mustafa'm, ne o Yiğit oğlum, nereye gidiyor benim diye sordu. Yalıya guruk kuşu tutmaya gidiyorum diye arkasını dönmeden sert konuştu Mustafa. Dünkü tuttuğun kuşları Nuri getirdi, kafese koydum. Yem de su da verdim. Biliyorum, dedi Mustafa. Avlu kapısından çıktı. Köpekler oldukları yerde duruyorlardı ya. İçlerinden birisinin eksildiğini sevinerek gördü Mustafa. Demek dayanamadı o kısa kuyruk diye düşündü. Ötekiler de teker teker gidecekler. Belki de başçoban en çok bu ilk giden köpeği en çok sever. İlk yalı belki de ona verirdi. Ne kadar sevindiyse de çocuğun içinde bir de hüzün çöktü. Kıyıya türkü söyleyerek gitti. Türkü söyleyerek kuşların deliğine ağını gerdi ve günün aydınlanmasını bekledi. Beş tane mavi kuş tutmuş, ayaklarını bağlamıştı ki çocuklar yukarıdan sökün ettiler. Mustafa saydı. Bu sefer dokuz kişi olmuşlardı. Başlarında da Mehmet. Onlar mağaranın tam önünden geçerlerken Mustafa başını aşağılara, duman içinde kalmış ovalara çevirdi. Karşısından bir kuş sürüsü ırmağın üstüne doğru geliyordu. Çocuklar bu sefer Mustafa'ya temkinli yaklaşıyorlardı. Tırtıl Yusuf bağırdı. Kaç tane kuş yakaladın Mustafa? Mustafa karşılık vermeden onların biraz daha gelmelerini bekledi. Bir kaya parçası bir tehdit gibi karşılarında duruyor. Beş tane, her birisi masmavi, ışıltılı bir altın yumağı kuşlarını göğsünde tutuyordu. Kuş Mehmet, kaç Yusuf dedi, bu sefer sana. Yusuf olduğu yerde dondu kaldı. Ne güzel de kuşlar. Yalışarak Mustafa'ya bakıyor, yaranmak için de çaba harcıyor. Yalışıyor, ne güzel ne güzel, çok da mavi, koskocaman kuşlar diyor, kaçmak istiyor, kaçamıyordu. Gene kuşlarını Nuri'ye veren Mustafa yıldırım gibi Yusuf'a çarptı. Gene iki çocuk alt alta üst üste kavgaya tutuştular ya, bu sefer kavga uzun sürmedi. Yusuf Mehmet kadar dayanıklı değildi. Mustafa onu serilmiş kumların üstünde bırakıp kuşlarını Nuri'nin elinden aldı. Çocukları şöyle bir tepeden süzdükten sonra köyün yolunu tuttu. Bu sefer Zero ona hiçbir şey söylemedi. Leğenin sabunu getirdiler. Gene Pero ibrikte su döktü. Öteki bir güzelce elini yüzünü yıkadı. Anası hindi kavurmuştu. yağlı bulgur pilavı, nergis kokulu ayranla yemeğini yer yemez yatağa girdi. Girer girmez de deliksiz ölü gibi bir uykuya daldı. Mustafa bu sabah ancak bir tane kuş yakalayabilmişti. Bugün kuşlar çok sinirliydi. Daha yarlardaki deliklerine yaklaşmadan fırt fırt diye dışarı fırlayıp kaçıyorlar. Uzun mavi çizgiler çizerek ok gibi uçup ırmağın öte yanına gözden yitiyorlardı. Çocuk bugün bütün gücüyle uğraşıyordu çok kuş yakalamaya. Bugün 10-15-20 tane mavi kuş yakalamalıydı ki sivri güzel simsiyah boyalı gagaları insanın yüreğini hoplatan, içini ılık tatlı yumuşacık bir sevgiyle dolduran, fıldır fıldır bir damla ışık olmuş yaramaz çocuk gözleriyle bazı hüzünlü, korkulu, umutsuz, bazı da öfkeli, ardından da sevinçli, savaşımcı. Bir tane kuş yakalayabildiğinden dolayı da canı burnundaydı Mustafa'nın. Yerin dibine geçiyordu bu yüzden de. Şimdi çocuklar onu elinde bir tek kuşta görünce ne olacaktı, ne düşüneceklerdi onun için. Çocuklar kayalıklarda gözükünce dünkü gibi sevinemedi. Bugün bir tuhaftılar, bir başka yürüyorlardı. İşlerinde ne koşan vardı ne kalabalıktan ayrılan bir tek çocuk. Hep bir arada yürüyorlardı. Ağır, uygun adım yürür gibi. Çok düşünceli oldukları yüzlerinden belliydi. Bir de geldiler, yukarı doğru mağaraya tırmandılar. Mustafa'nın yüreği küt küt atmaya başladı. Mağaranın ağzına gelince orada yığılıştılar, beklediler ama içeri girmediler. Mustafa buna çok sevindi. İçine bir sevinç dolup uçmaya, türkü söyleyerek kumların üstünde dönmeye başladı. Sanki çocukları mağaradaki ejderin dişleri arasında kan damlayan hançerini çekip kendisi almıştı. Ona yaklaşan çocuklara sevinçle koştu. Elindeki kuşu bile unutmuştu sevincinden. Çocukların hepsi her yerden ona saldırınca daha şaşırmaya bile vakit bulamadan kendini yerde kumların içinde buldu. Ağzı burnu saçları kumla doldu. Çocuklar yumrukla tekmeyle yerde ona ver yansın ediyorlar. Acımasız Mustafa kalkmaya uğraşıyor, davranıyor. Yumruklarla tekmelerle hemen alaşağı ediliyor. Oradan oraya sürükleniyordu. Bir ara Mehmet'le göz göze geldiler. Mehmet ne yapacağını şaşırmış, öylece bekliyor, seyrediyordu. Kıvranır gibi bir hali vardı. Çocuk öylesine çok tekme, tokat diyor, oradan oraya sürükleniyor, canı öylesine yanıyordu ki neredeyse ölecekti. Ama sesini çıkartmıyor, ne inliyor, ne bağırıyor, ne de sövüyordu. Sanki çocuklar cansız bir şeyi kaldırıp kaldırıp tekmelerle, tokatlarla yere atıyorlardı. Mustafa artık soluk alamaz olmuş, gözü kararıyor, başı dönüyordu. Mehmet'in sesini duyurdu. Duyar duymaz da üstündeki karanlık kalkar gibi oldu. Soluk almaya başladı, gürültüler, uğultular durdu. Gözünü açıp da baktığında çocukların hepsinin çiv yavrusu gibi dağılıp kaçtıklarını gördü. Kuş Mehmet de elinde, kendisinin ona armağan ettiği Maraş'tan gönderilmiş küçük çakısı orada duruyor. Gözlerini yerdeki kanatları dağılmış, güzel gagalı, gagası bir yana düşmüş, gözlerini ak perde inmiş kuşa dikmiş bakıyordu. Mustafa'nın kalktığını görünce çakısını kapayıp cebine koyduktan sonra da ona doğru ikircikli bir adım attı. Mustafa sallanıyordu. Gülünce o da ona güldü. Göz göze geldiler. Makaraları koyverip gülmeye başladılar. Karşı karşıya durmuşlar, elleri bellerinde eğilip kalka kalka gül ha gül ediyorlardı. Elimdekini görünce bir korktular, bir korktular. Ne yapacaklarını bilemediler. Öyle darmadağın olup bir kaçtılar, bir kaçtılar ki osuruklarına kurşun ulaşamaz. Ben de gördüm dedi Mustafa gülmekten tıkanarak. Gülmekten gözleri yaş içinde kalmış, ardından da gülmeleri kesilivermişti. Bir süre göz göze öyle durdular kaldılar. Sonunda Mehmet Mustafa'ya yaklaşıp serçe parmağından tuttu, sıcacık sıktı. ''Bak Mustafa'' dedi, ''istersen her gece gelir seninle kıratın yemliğinde uyurum.'' ''Korkuyordum da onun için gelmiyordum. Şimdi hiç korkmuyorum.'' Mustafa da onun parmağını sıktı. Tarlalara daldılar. Topraktan meyan kökü çıkarıp somurdular. Kalenin yamacında çiriş çiçeklerinin, kurumuş saplarının içinde bir tuhaf, çok yeşil, gölgeye gelince kapkara olan arıların yaptığı balı buldular, yediler. Baş döndürücü keskin acı bir korkuya benzer, acı bir kokuya benzemeyen bir kokusu, hiçbir tatlıya benzemeyen Günlerce insanın genzinde kalan bir buruk tadı vardı bu balın. Büyüklerin dediklerine göre bu balın çoğu insanı sarhoş edermiş, kendinden geçiriyordu. Ama o kadar bal nerede bulunuyordu ki? İncecik sapların içinde serçe parmağın ucu kadar bir şey. 100 tane saptan bile bir serçe parmak kadar bal çıkmaz. Her sapta da bulunmuyor ki. Bu gece atların içinde kıratın yemliğinde uyudular. Sabahleyin erkenden evlerine giderlerken bekleşen köpekleri görünce de ürperip hemencecik evlerine kaçıp yorganı başlarına çektiler. Yağmur bulutu batıdan, Aladağ'ın üstünden geliyordu. Kuzey güneydoğu apaydınlık, günlük güneşlikti. Batıdaki her zaman karlı sıra dağların üstünü karanlık bir gece gibi sarmış kara bulutlar hızla bu yana doğru akıyordu. Havada inceden sezilir sezilmez bir yağmur kokusu vardı. Az sonra bulutlar bu yana yaklaşır, ovanın üstüne alırlar. Tozlu, serincecik, ıslak bir yel esecek, sağdan soldan, güneyden kuzeyden, batıdan doğudan esip esip kesilecekti. Aladağların üstünde ardı ardına şimşekler çakıyordu ama gök gürültüleri buraya kadar gelmiyordu. Ağır nemli yağmur sıcağı daha sabahtan çökmüştü. Kayalarda ırmakta ipiltiler donuk donuk ışıldıyorlardı. Bulutlar dağın doruğunun kalenin burçlarının üstüne geldiğinde ancak öyle oluyordu. Kara bulutlar gitgide ovanın üstüne yığılışıyorlar. Kaynaşarak hızla dönüyorlardı. Ortalık kararırken birden üst üste şimşekler çakmaya, arkasından da gökler gürlemeye başladı. Ardı ardına sağılan şimşeklerin ışığında ortalık bir gözleri kör edercesine aydınlanıyor, bir kapkaranlık oluyordu. Gök gürültüleri toprağı sarsıyor, kayaları gittikçe moraran dağı tepeden apak duran kaleyi sallıyordu. Ortalığı göz gözü görmez bir toz aldı ılık bir yelle birlikte, sonra ilk damlalar ağır toprağa düştü.